Ayrım 6.
Öte yandan eğer eski ahlak yeniden kurulacaksa belli şeyler temel alınmalıdır. Bunlardan bazıları şu anda mevcut fakat uygulamada bulunan, kendiliği başlarına yetersiz olduklarını gösteriyor. Bunlardan birincisi kızların eğitiminin onları aptal, boş inançlı ve cahil kılmasıdır. Bu gereklilik şu anda üzerinde kilisenin kontrolü bulunan okullarda yerine getirilmektedir. Diğer gerçeklik ise cinsel konularda bilgi veren tüm kitaplara çok katı bir sansür uygulamaktır. Zaten bu koşul İngiltere ve Amerika'da yasada değişiklik yapmadan da polisin işgüzarlığıyla giderek artan bir dozda yerine getiriliyor. Bu koşullar her ne kadar şu anda mevcutsa da açıkça yetersiz kalmaktadırlar. Yeterli olabilmesi için tek şey genç kadınların erkeklerle yalnız kalabilecekleri her türlü koşulun yok edilmesidir. Yani kadınların evlerinin dışında yaşamlarını kazanmak için çalışmaları yasaklanmalıdır. Anneleri ya da teyzeleri kendilerine eşlik etmeden dışarı çıkmalarına izin verilmemelidir. Yanlarında refakatçi bir büyük olmadan dansa gitmek kesinlikle engellenmelidir. 50 yaşının altındaki evli olmayan kadınların araba sahibi olmaları yasa dışı bırakılmalıdır. Evlenmemiş kadınların ayda bir defa polis doktorlar tarafından muayene edilip bakire çıkmayanların hapis atılmaları akıllıca bir iş olacaktır. Elbette doğum kontrol nesneleri imha edilmeli. Evlenmemiş kadınlarda cehennem azaplarına kuşku uyandıracak tüm konuşmalar yasaklanmalıdır. Bu önlemler 100 yıl ya da daha uzun bir süre eğer yılmadan uygulanabilirse artan ahlaksızlıkları durdurmak için bir şeyler yapılmış olabilir. Yine de ben belli kötüye kullanım riskinden kaçınabilmek için tüm polis ve doktorların iyi diş edilmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Erkek karakterinin tabiatında var olan ahlak bozukluğu göz önüne alınırsa bu önlemlerin daha da ileri götürülmesi akıllıca olacaktır. Ahlakçıların din adamları dışında tüm erkeklerin iyi diş edilmelerini tavsiye edip savunmalarından yanayım. Elmer Gantry'i okuduktan sonra bu istisnanın da pek akıllıca olmayacağını düşünmeye başladım. Görüldüğü gibi hangi yolu tutarsak tutalım bir takım güçlükler ve karşı çıkışlar söz konusudur. Eğer yeni ahlakın yayılmasına izin verirsek bugüne dek yaptıklarının ötesine geçecekler ve şimdi çıkardıklarından çok daha fazla güçlükler doğuracaklardır. Diğer yanda çağdaş dünyada eğer eski çağlarda mümkün olan kısıtlamaları uygulamaya kalkışacak olursak, insan doğasını kısa sürede baş kaldıracağı çekilmez sıkılıkta bir düzene yol açarız. Şu çok açıktır ki güçlükler ve tehlikeler ne olursa olsun dünyanın geri yerine ileri gitmesinden mutluluk duymalıyız. Bu nedenle de yepyeni bir ahlaka gereksinimimiz var. Bununla geçmiştekinden son derece farklı da olsa bir takım yükümlülük ve görevlerin yer alacağını anlatmak istiyorum. Ahlakçılar da o da gibi tükenip gitmiş bir sisteme geri dönmek için vaiz vermekten taz aldıkları sürece yeni özgürlüğün ahlaksal yönlerini beraberinde getirdiği, yeni görevleri saptamak doğrultusunda hiçbir şey yapamazlar. Yeni sistemin eskisinden daha çok tahriklere neden olup işin çığırından çıkacağını sanmıyorum. Kanımca iç tepileri ve güdüleri sınırlama durumları geçmişten farklı bir biçimde olacaktır. Aslında cinsel ahlak sorunu bütünüyle yeniden ele alınma gereksinimi duymaktadır. Bundan sonraki sayfalar yetersiz de olsa bu amaca katkı niyetiyle yazılmıştır. Bölüm 8. Cinsel bilgi üzerindeki yasak. Yeni bir cinsel ahlak oluşturmaya kalkıştığımızda kendi kendimize soracağımız ilk soru cinsiyetler arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenebilir? Erkeklerin, kadınların ve çocukların cinsel olaylara ilişkin gerçekler karşısında yapay bir cehalet içerisinde tutulmaları iyi midir sorusudur. Bu soruyu bu konulardaki bilgisizliğin kişi için son derece zararlı olduğunu ve bu nedenle de böylesi cehalete dayanan bir sistemin hiç de iç açıcı olmadığını okuyucuya bu bölümde anlatmak için öne almaktayım. Cinsel ahlakın çekiciliğinin cehaletten kaynaklanmaması ve iyi yetişmiş kişilere kendisini kabul ettirmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bu hiçbir zaman hükümetin ve polisin benimseyemeyeceği, aklın aydınlığında kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkan büyük öğretinin parçasıdır. Bu birkaç istisna bir yana cehaletin hiçbir zaman doğru davranışı geliştiremeyeceği ya da bilgiyle engellenemeyeceği öğretisidir. Kuşkusuz A, beynin kendi öz çıkarına değil de A'nın çıkarına olan belli biçimlerde davranmasını arzuluyorsa, B'yi asıl çıkarının nerede olduğunu gösteren gerçekler karşısında bilgisiz kılmak A için yararlıdır. Bu durum yüce bir ahlak durumu olarak kabul edilmese de esham ve tahvilat borsasında olumlu karşılanabilir. Hükümet faaliyetlerinin büyük bir bölümünün üstünü örterek gerçekleri gizler. Örneğin her hükümet savaştaki bir yenilgiye ilişkin çıkan söylentilerin tümünü engellemek ister. Zira bu söylentiler düşüşüne yol açabilir. Böyle bir sonuç ise genel olarak hükümetin değil, ulusun çıkarınadır. Her ne kadar farklı bir ana bölüm oluşturuyorsa da cinsel doğrular konusundaki suskunluğun kaynağını da hiç değilse kısmen benzer nedenler meydana getirmektedir. İlk zamanlar sadece kadınlar cahil bırakılarak erkek egemenliğine yardımcı olunmaktaydı. Giderek kadınlar iffetleri için bu cahilliğin zorunlu olduğu görüşünü kabul ettiler. Ve onların da etkisiyle kız ve erkek çocuklarla gençlerin cinsel konularda bilgisiz kalmaları gerektiği düşüncesi yerleşti. Bu aşamada güdü egemenliğini yitirerek egemenlik akıl dışı yasaklara geçti. Bilgisizliğin istenen bir şey olup olmadığı sorusu hiç tartışılmadı ve hatta cahilliğin kötülüklere neden olduğunu gösterecek kanıtlar öne sürmek yasa dışı kılındı. Bu konuda kitabıma 25 Nisan 1929 tarihli Manchester Guardian'da aşağıdaki parçayı alabilirim. Amerikalı liberaller Mrs. Mary Ware Dennett'ın dün yargılandığı Brooklyn'de federal jüri tarafından postayla açık saçık yazılmış yayınlar göndermekten suçlu bulunmasıyla allak bullak oldular. Mrs. Dennett çocuklara ağırbaşlı bir dille temel gerçekleri anlatan ve çok okunup çok övülen bir el kitabının yazarıdır. Mrs. Dennett'ın ya 5 yıl hapis ya 5000 dolar para cezasına ya da her ikisine birden çarptırılması beklenmektedir. Tanınmış bir sosyal hizmetler uzmanı olan Mrs. Dennett iki yetişkin oğul sahibidir ve el kitabını 11 yıl önce kendi çocuklarının eğitimi için yazmıştır. Bir tıp dergisinde yayımlanan yazılar yayımcının isteğiyle kitap haline getirilmiştir. Birçok önde gelen tıp adamı, kilise mensubu ve toplum bilimcinin onayını almış ve binlercesi genç erkek ve kadınlar Hristiyan örgütü tarafından dağıtılmıştır. Hatta New York banliyolarından Bronxville Belediye Okulu söz konusu kitabı müfredat programını almıştır. Mahkeme Başkanı New England Federal Yargıçlardan Warren Boris tüm bu gerçeklerin sergilenmesini engellemiş ve tanıklık yapmak için bekleyen seçkin eğitimci ve tıp adamlarının tanıklığına izin vermemiş, saygın yazarların jüri önünde Mrs. Dennett'ın destekler konuşmalar yapmasına engel olmuştur. Duruşma bütünüyle H.L. Mencken ya da Havelock Ellis'in çalışmalarından hiçbirini okumamış olanlar arasından seçilen Brooklyn'in evli barklı yaşlı erkeklerinden oluşan jüriye kitabın okunması ve savcı tarafından yorumlanması şeklinde geçmiştir. Mrs. Dennett'ın yapıtının yayılmasına izin verilmezse Amerikan gençliğinin önünde cinsel gerçekleri anlatarak açık ve doğru bilgilerin konulma ümidinin yiteceğini söyleyen New York World haklılık kazanmaktadır. Daha üst bir mahkemeye götürülecek olan davanın sonucu merakla beklenmektedir. Bu Amerika'da yer alan bir olaydı fakat aynısı İngiltere'de de olabilirdi. Zira İngiltere'deki yasanın uygulamada Amerika'dakinden pek bir farkı yok. Yasa gençlere cinsel bilgiler vererek onları aydınlatan bir uzmanın bu bilgileri gençler için çekici hale getirmesine izin vermiyor. Ayrıca görüleceği gibi böylesi bir davada savcılık jürinin doğru karar verebilmeleri için kendilerine yardımcı olabilecek herhangi bir şey okumamış olan cahil kişiler arasından seçilmesinde ısrar etmektedir. Yasa gençlerin ve çocukların cinsel gerçekler hakkında bir şey bilmemeleri gerektiğini açıkça belirtmektedir. Bu gerçekleri bilip bilmemelerinin onlar için yararlı olup olmadığı sorunu tümüyle gündem dışı kalmaktadır. Yine de bizler mahkeme önünde olmadığımıza ve bu kitabın çocuklar için yazılmadığına göre çocukları resmen cahil bırakan bu gelenekçi uygulamanın istenilen bir şey olup olmadığı sorununu tartışabiliriz. Geleneksel uygulamada ana babalar ve öğretmenler başarabildikleri oranda çocukları cahil bırakmaya çabalardı. Çocuklar hiçbir zaman büyüklerini çıplak göremezlerdi. Çok küçük yaşlarda ev düzeni el verdiğince karşı cinsten olan kardeşlerini de çıplak görmeleri engellenirdi. Onlara cinsel organlarına dokunmamaları ve hiçbir şey konuşmamaları söylenirdi. Cinsiyete yönelik her soru öfkeli bir sesle "Konuşma, kes!" yanıtını alırdı. Çocukların leylekler tarafından getirildiği ya da çalıların diplerinden eşilerek çıkartıldığı söylenirdi. Er ya da geç, gerçekler yalan, yanlış başka çocuklar tarafından gizlice anlatılır ama evdeki terbiye sonucu bu gerçeklere pis şeyler gözüyle bakılırdı. Çocuklar anne ve babalarının birbirlerine karşı kendi kendilerinden utanç duydukları iğrenç bir şekilde davrandıkları ve davranışlarını gizlemek için her türlü güçlüklere katlandıkları sonucunu çıkartırlardı. Ayrıca kendilerini örnek ve yol gösterici olarak aldıkları kişiler tarafından sistemli olarak aldatıldıklarını da öğrenmişlerdi. Ana babalarına evliliğe ve karşı cinse yönelik tutumları iyileştirilmesi mümkün olmayan bir şekilde zehirlenmişti. Geleneksel terbiye ile yetişen çok az erkek ya da kadın sekse ve evliliğe karşı olumlu şeyler duymaktaydı. Ana babaları ve öğretmenleri tarafından onlara verilen eğitimde yalan ve dolan erdem olarak sunuluyor. Evlilik içinde bile cinsel ilişkinin iğrenç bir şey olduğu ve nesli sürdürmek için erkeklerin hayvansal doğalarına baş eğdikleri, kadınların ise bu ızdırap veren göreve katlandıkları öğretiliyordu. Bu durum evliliği hem kadın hem erkek için doyumsuz hale getiriyor ve içgüdüsel doyumların eksikliği ahlakın ardına gizlenen zalimliğe dönüşüyordu. Kanımca katı ortodoks bir ahlakçının, bu ortodoks ahlakçılar çağdaş eğitimciler dışında polisi, bürokrat ve hakimleri içerir. Cinsel bilgilenme üzerine görüşleri şöyle sıralanabilir. Cinsel tepi çok güçlüdür, gelişmenin farklı evrelerinde farklı biçimlerde kendisini gösterir. Bebeklikte vücudun belli parçalarına dokunma ve onlarla oynama isteği biçiminde ortaya çıkar. Ve daha sonraki çocukluk evresinde merak ve belden aşağı konuşma isteği biçimini alır. Delikanlılık ve genç kızlıkta bu daha olgun bir biçime dönüşmeye başlar. Cinsel düşüncenin cinsel davranışlardaki kötü tavırları geliştirdiğini hiç kuşku yoktur. Erdeme giden en iyi yol gençlerin kafalarının ve bedenlerinin tümüyle seksle ilişkisi olmayan konularla uğraşmasını sağlamaktır. Böylece onlara seksle ilişkin hiçbir şey söylememeli, birbirleriyle bu konuda konuşmaları elden geldiğince engellenmeli ve yetişkinler onların yanında böyle bir konu yokmuş gibi davranmalıdırlar. Ancak bu yolda bir genç kızı zivaf gecesine kadar bilgisiz tutmak olanaklıdır. Amaçlanan, onun gerçekler karşısında sarsılarak seks konusunda ahlakçıların istedikleri davranışı sergileyen bir kadın olmasıdır. Bu, erkek çocuklar için çok daha zordur. Zira 18, bilemediniz 19 yaşından sonra onları tümüyle bilgisiz tutabilme şansımız yoktur. Onlara söylenebilecek en uygun şey öz doyumun, mastürbasyon, çıldırmalarını, fahişelerle cinsel ilişkinin ise hastalık kapmalarına yol açacağıdır. Bu iddiaların hiçbiri gerçek değildir fakat bunlar ahlakın yüce çıkarları adına söylendiği için masum yalanlardır. Ayrıca erkek çocukta her koşulda hatta evlilikte bile cinsel konular üzerinde konuşmanın kötü olduğu yargısı doğurtulmalıdır. Bu evlilikten sonra karısında seksten tiksinti yaratma olasılığını artıracak ve böylece onu zina tehlikesinden korumuş olacaktır. Evlilik dışında seks günahtır, insan neslinin devamını sağladığı için gerekli olduğundan evlilik içi seks günah değildir. Seks cennetten kovulmasının cezası olarak insana zorla yüklenmiş bir görevdir. Kaçınılmaz bir cerrahi müdahale gözüyle bakılmalıdır. Ne yazık ki büyük sıkıntılar çekmeden gerçekleşen cinsel edimden zevk alınabiliyor. Ama yeterli ahlaki titizlikle bunun önüne geçmek mümkün. En azından kadınlarda bu sağlanabilir. İngiltere'de evli bir kadının cinsel ilişkiden cinsel haz duyabileceğini ya da duyması gerektiğini yazmak yasalara aykırıdır. Ben bile başka nedenlerin dışında bu nedenle sorguya çekildim. Bir broşürü mahkemede yayınlanarak müstehcenlikten suçlu bulundu. İşte yasalar, kilise ve gerici eğitimciler yukarıda anlattığımız gibi bakıyorlar sekse. Bu tutumun cinsiyet dünyasındaki etkilerini ele almadan önce başka alanlardaki sonuçları üzerinde birkaç söz söylemek istiyorum. İlk ve en önemli sonucu bence gençlerdeki bilimsel merakı engellemesidir. Zeki çocuklar dünyadaki her şey hakkında bilgi edinmek isterler. Gördükleri her şeye, otomobile, trene, uçağa ilişkin sorular sorarlar. Yağmuru kimin yağdırdığını, bebeğin kimin yaptığını öğrenmek isterler. Çocuk için merak konusu olan bu şeyler arasında bir ayrım yoktur. Çocuk sadece tüm bilimsel bilginin temelini oluşturan Pavlov'un "Bu nedir?" adını verdiği refleksini izlemektedirler. Bilgi peşinde koşan çocuk bu hevesinin doğurduğu kimi yönelişlerin kötü olduğunu öğrendiğinde tüm bilimsel merakı denetim altına giriverir. İlk önce hangi tür meraklarının hoş karşılanıp hangilerinin hoş karşılanmadığını anlamaz. Çocuk bebeğin nasıl yapıldığını sormak günah olduğuna göre diyecektir. Aynı şekilde uçağın nasıl yapıldığını da sormak da günah olmalıdır. Hangi konuda olursa olsun bilimsel merakın denetimsiz bırakılmaması gereken tehlikeli bir yönelim olduğu sonucuna varır. Herhangi bir şeyi öğrenmek için araştırmadan önce kişi o bilginin iyi ya da kötü olup olmadığını soruşturmalıdır. Ve cinsel merak körleşene kadar son derece güçlü olduğundan çocuk öğrenmek istediği bilginin kötü olduğu sonucuna vardırtılacak ve tek erdemli bilginin hiç kimsenin istek duymadığı, örneğin çarpım cetveli bilgiler olduğuna inandırılacaktır. Her sağlıklı çocuğun kendiliğinden yönelimi olan öğrenme, bilgi, peşinde koşma böylece yerle bir edilecek ve çocuk yapay bir şekilde aptallaştırılacaktır. Geleneksel eğitim görmüş bir kadının ortalama erkeklerden daha aptal olduğunu yadsınamayacağı kanısındayım. Ve bunda kadınların gençliklerinde cinsel bilgi edinmeye olan yönelimlerinin daha etkin bir biçimde engellenmesinin önemli payı olduğuna inanıyorum. Bu düşünsel zararın yanında çoğu zaman büyük ahlaksal zararları da vardır. İlk kez Freud'un işaret ettiği, çocuklarla yakından ilgilenen herkesin hemen hemen görebileceği gibi leylek ya da çalı dibi masallarına inanılmamaktadır. Buradan çocuk ana babasının kendisine yalan söyleyebileceği sonucunu çıkarmaktadır. Bir konuda yalan söyleyen bir başka konuda da yalan söyleyebilir. Böylece ana babanın ahlaksal ve düşünsel etkenlikleri yok olmaktadır. Çocuk daha da öte giderek ana babalar cinsiyet söz konusu olduğunda yalan söylediklerine göre kendisinin de bu konuda yalan söyleyebileceği sonucuna varır. Kendi aralarında bu konularda konuşurlar ve muhtemelen gizlice öz doyumu denerler. Bu yolla düzenbazlık ve gizleme huyları edinirler. Öte yandan anne babalarının savurdukları tehditlere yaşamlarının üzerine korku bulutları çöker. Anne babalarının ve bakıcılarının öz doyumun kötü sonuçlarına ilişkin verdikleri gözdağlarının sadece çoğunlukta değil, yetişkinlikte de bir dolu sinirsel bozukluklara neden olduğunu psikoanaliz göstermiştir. Görülebileceği gibi çocuklara uygulanan geleneksel cinsel eğitim onları aptal, düzenbaz ve korkak yapmakta, göz ardı edilemeyecek bir oranını çıldırtma noktasına kadar getirmekte ya da çıldırtmaktadır. Bu gerçeklerin belli bir bölümü şimdi gençlerle ilgilenen aklı başında kişiler tarafından kavranmıştır. Ne var ki bu gerçekler bölümün başında da gösterdiğim gibi yasa ya da yasayı yapanlar tarafından bilinmemektedir. Böylece bugünkü durumda çocuklarla uğraşacak aklı başında kişilerin yasayı mı çiğneyecekleri yoksa sorumlu olduğu çocuklara düşünsel ve ahlaksal olarak zarar mı verecekleri konusunda karar vermeleri gerekmektedir. Birçok yaşını başına almış adam seksten aldıkları hazın, seksin kötü ve iğrenç olduğu yargısından kaynaklandığına inanacak kadar sapık olduğu sürece yasayı değiştirmek çok zordur. Korkarım bugünün yaşlıları ile orta yaşlıları ölüp gitmeden bir reform umudu görülmemektedir. Şu ana kadar geleneksel yöntemin cinsiyet alanı dışındaki kötü etkilerinden söz ettik. Artık sorunun cinsel yanına değinmenin zamanı geldi. Ahlakçıların eğilimlerinden bir tanesi hiç şüphesiz cinsel konuları saplantıları engellemektedir. Böylesi saplantılar günümüzde oldukça çoktur. Eton'un eski müdürlerinden bir tanesi geçenlerde, öğrencilerinin hemen hemen her zaman ya havadan sudan ya da açık saçık şeylerden konuştuklarını söyledi. Sözünü ettiği bu öğrenciler gelenekçi bir çizgide yetiştirilmişlerdi. Cinsiyet konusunda yaratılan gizemli havanın gencin bu konuya yönelik merakını ciddi bir şekilde artırdığı bir gerçektir. Eğer büyükler cinsiyeti tüm diğer konular gibi ele alıp çocuklarının tüm sorularını yanıtlasalar, onların istedikleri ya da kavrayabilecekleri tüm bilgileri onlara aktarsalar, çocuk hiçbir zaman müstehcenlik düşüncesine varmaz, zira bu düşünce belli konulara değinilmemesi gerektiği savından kaynaklanmaktadır. Tüm diğer meraklar gibi cinsel merak da giderilince ölür. Şu halde genç insanların cinsiyeti kafalarına takmalarını engellemenin en iyi yolu, onların öğrenmek istedikleri kadar çok şeyi onlara vermektir. Burada a priori bir yargıda bulunuyorum, deneylere dayanıyorum. Okulumda çocuklar arasında yaptığım gözlem, kafamda çocuklardaki müstehcenliğin büyüklerdeki namus düşkünlüğünün sonucu olduğu görüşünün doğruluğunu yarattı. Benim çocuklarımın ikisine de oğlan 7, kız 5 yaşında ne cinsiyet ne de çiş etmeye ilişkin herhangi bir özel şeyin varlığını öğretilmemiş ve bugüne kadar mümkün olduğunca iffetlilik ya da iffetsizlik düşüncesine yol açan tüm bilgilerin aktarılmasından sakınılmıştır. Çocukların bebeklerin nereden geldiklerine ilişkin sağlıklı ve doğal bir ilgi duymaktadırlar. Ama bu ilgi treni ve makinelere duyduklarından daha fazla değil. Ne de bu konular üzerinde ister büyüklerin yanında olsun, isterse büyüklerin yokluğunda fazlaca durma eğilimi göstermiyorlar. Okuldaki diğer çocuklardan elimizde 2 ya da 3 hatta 3-4 yaşında gelenlerin tıpkı çocuklarımız gibi geliştiklerini gördük. Ne var ki 6 ya da 7 yaşlarında gelenlere cinsel organa ilişkin her şeye kötü gözle bakmak daha önceden öğretilmiş oluyordu. Bunlar okulda cinsiyet konusunda sıradan günlük olaylardan söz edilirken ki ses tonuyla konuşulduğunu görünce şaşırdılar. Bir süre kendilerinin aykırı saydıkları konularda konuşarak rahatlamak hoşlarına gitti. Ne var ki büyüklerin böylesi konuşmaları denetlemediklerini görünce yavaş yavaş usandılar ve hemen hemen kendilerine iffet kavramı hiç öğretilmemiş çocuklar kadar açık görüşlü hale geldiler. Okula yeni başlayan çocuklar kötülüğüne içtenlikle inandıkları konularda konuşmaya başlamakta, son derece rahatsız olmaktadırlar. Konu ancak gün ışığına çıkartılarak arındırılıp ve karanlıkta kaldığı süre içinde üreyen zararlı mikroplardan temizlenebilir. Kendilerine aykırı gelen konulara karşı tutumları sağlıklı ve terbiyeli bir çocuk topluluğu yetiştirmenin bir başka yöntemi bulunmadığına inanıyorum. Kanımca bu sorunun Hristiyan ahlakçılar tarafından pisliğe bulunan cinsiyeti kurtarmak isteyenlerce yeterince anlaşılmayan bir yanı var. Cinsel organları doğa defi hacet işlemiyle yakından ilişkilendirilmiştir. Bu işleme tiksintiyle bakıldığı sürece bu tiksintiden cinsiyetin de payını alması doğaldır. Şu halde bu konuyu çocukların yanında fazla titizlik göstermemek gerekmektedir. Elbette sağlık açısından bazı önlemler alınmalı. Fakat çocuklar kavrayabilir hale gelir gelmez bu önlemlerin bütünüyle sağlık nedeniyle alındığı ve bu doğal işlemin yapısında pis olan hiçbir şeyin bulunmadığı onlara anlatılmalıdır. Bu bölümde cinsel davranışın nasıl olması gerektiğini incelemiyorum. Yaptığım cinsel bilgilenme sorununa karşı tavrımızın ne olması gerektiğini saptamak. Şimdiye kadar cinsel bilgiye ilişkin söylediklerimle aydın kafalı çağdaş eğitimcilerin sempatisi kazanacağımı umut ediyor ve güveniyorum. Şu anda okuyucunun sempatisini kazanmakta epeyce güçlük çekeceğimden korktuğum çok tartışılan bir konuya geldim. Bu müstehcen yazın adını verdiğimiz konudur. İngiltere ve Amerika'da birbirine benzer şekilde yasanın müstehcen saydığı yazın yönetim tarafından belli koşullarda imha edilip yayımcısı ile yazarı cezalandırılır. İngiltere'de bu işlemin dayandığı yasa 1857 tarihli Lord Chapel yasasıdır. Bu yasaya göre herhangi bir müstehcen kitap vesairenin bir evde ya da bir başka yerde satılmak ya da dağıtılmak amacıyla bulundurulduğuna ilişkin bir şikayeti ele almak için bir neden bulunur ve ya da daha çok miktarda bu gibi yazıların bu yerden satıldığı ya da dağıtıldığı kanıtlanırsa bu mahallelerin böylesi bir yapıda ve vasıfta olduğu yayınlanmalarının suç ve yasal kovuşturma gerektirdiği mahkeme tarafından belirlenirse özel bir mahkeme tarafından bu yazılara el konulacak ve o yerin sahibi aynı ya da bir başka mahkemeye celp edilerek eğer el konulan makaleler toplatılma kararında belirtilen karakterde ise ve yukarıda belirtilen amaç için saklanmakta idiyseler imha edilmelerine karar verilecektir. Buck Desmond McCarthy'nin Oceanity and Love, Müstehcenlik ve Ahlak, Life and Letters, Mayıs 1929. Bu yasada geçen müstehcen sözcüğünün açık bir tanımı yoktur. Uygulamada eğer yargıç bir yayını müstehcen bulursa, o yayın yasa önünde de müstehcen sayılmaktadır. Yargıç uzmanları müstehcen kabul edilen söz konusu yayınların belirli özel koşullarda bazı yararlı amaçlara hizmet ettiğini gösteren görüşlerini göz önüne almak zorunda değildir. Bunun anlamı yazılan bir roman, bir toplum, bilimsel araştırma ya da yasada cinsel konulara ilişkin bir reform önerisi, yaşlı bir gerizekalı adamın okunmasında sakınca görmesi yüzünden imha edilebileceğidir.